Ayrım 28, sayfa 264. Aynı dakikalarda Selçuk, Holding'deki odasında Hasan Sökmen'le hararetli bir konuşmanın ortasındaydı. Karşısındakine duruma hakim ve gerçek söz sahibi olduğunu özellikle vurgulamak istediği her zamanki gibi, yine masasının arkasında, yüksek arkalıklı döner iskemlesinde oturmuştu. Sökeli tüccar ise masanın önünde duran alçak iki koltuktan birinde, geniş kaba cüssesiyle iyice kısalmış ve daha da şişmiş gibi durmaktaydı. Hayat okulundan yetişmiş adam, kendisine az sonra söyleneceğini tahmin ettiği haberi beklerken, heyecanı dorukta, kurnaz tüccar gözleri fıldır fıldırdı. Selçuk'un keyfini ve her ne teklif edecekse onunla ilgili hevesini kaçırmamak için konuşmasına müdahale etmiyor, sadece dinliyordu. Selçuk telefon edip de onu İstanbul'a çağırdığından beri heyecandan gözüne uyku girmemiş, bugün geldiğinden beri de verdiği mallar karşılığı alacaklı olduğu paranın lafını dahi etmemişti. Okumamıştı. Söke'ye en uzak gittiği yer İstanbul'du. Ama onu duvarları kerpiç, tabanı toprak köy evinden tarlaya, oradan ticarete ve iş adamlığına götüren fırsat, ön sezileri şimdi de az sonra çok hoşuna gidecek bir teklif alacağının işaretlerini veriyordu. Hayat ve başarma mücadelesi ona aynı zamanda sabrı, alttan almayı, işleri hallolana kadar ayıya dayı demeyi, dere geçerken eşek değiştirilmezi öğretmişti. Üstelik eşeğin yük taşımaktan başka işlere yaradığını bilerek büyüdüğü bir kültürden gelmekteydi. "Bak sana ne diyeceğim Hasan ağa," dedi Selçuk. Karşısındakini biraz bekletip, lütfedeceği ikramın tadını çıkarmak ister gibi söylemeye başladığının devamını getirmedi, iskemlesiyle yarım tur dönüp sonda yeniden eski yerine geldi. Hasan Sökmen sabırla onun dudaklarından çıkacakları bekliyordu. "Şu alacağın var ya," Hasan Sökmen böyle nazik bir anda kendisinin alacaklı, Selçuk Vardar'ın borçlu olduğunu telaffuz edecek değildi. Dinlemeye devam etti. "Baktım da epey birikmiş," diye devam etti Selçuk. Hasan'a politik olmayı seçerek, "Sen öyle diyorsan," dedi. "Bak, sana işin gidişatını, nasıl büyüdüğümüzü anlattım. Holding'in ortağı olmak ister miydin?" Hasan Sökmen altından artçı deprem yemiş gibi yerinde hopladı. Gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Bir şeyler bekliyordu da bu kadar büyük bir haberi beklemiyordu doğrusu. Sabrının mükafatını görüyordu işte yine. "Şaka mı?" diye sordu. "Böyle şaka olur mu?" diye cevapladı diğeri. "Sana para vereceğime hisse senedi vereyim diyorum." Tüccar hala daha inanamaz bakıyordu. Selçuk onu şaşkınlık uykusundan uyandırmak için teklifinden her an vazgeçebileceğini göstermek istedi. "Ama sen bilirsin tabii. İstersen paranı alırsın, istersen hisse senedi. Teklifimi beğenmezsen seçim senin," diye ekledi. Hasan Sökmen bu noktadan sonra hızlı düşünmesi ve çabuk cevap vermesi gerektiğini anlamıştı. "Haşa, sümme haşa, ne demek? Vallahi patron, şaşkınlığımı mazur gör. Koskoca Vardar Holding'e ortak olacağım, 1000 yıl düşünsem aklımın ucundan geçmezdi de onun için şaştım kaldım." Selçuk epeydir bundan sonraki adımlarını da planlamış olduğu programın şu aşamasının bir an önce hallolması konusunda sabırsızlanıyordu. İmparatorluğu için çok derin işleyecek bir yöntem kurgulamıştı. Hasan Sökmen'le gerçekleştirilecek ortaklık bunun ilk ayağıydı. "Ne diyorsun?" diye sorusunu özetle tekrarladı. "Böyle bir teklife nasıl hayır denir?" "Hayır diyenin aklına." Selçuk iskemlesinde arkaya doğru yaylanıp rahatladı. Sağ bacağını solun üzerine atıp sallarken bir de kahkaha bıraktı. "Aa şöyle. Ya ben zaten senin akıllı adam olduğunu biliyordum. Hisse vermeye aklım ondan yatmıştı zaten." Cümlesi biterken ayağa kalktı, masasının arkasından öne doğru çıktı. Hasan ağa koltuğunda gövdesini onu takiple döndürdü. Selçuk misafirinin tam karşısında durup ellerini pantolonunun ceplerine soktu ve bu kez sağ ayağını solun önüne çapraz atıp ayakkabısının burnunu yere vurarak konuşmaya devam etti. "Bugün el sıkışıyorsak hisselerini hazırlatacağım." Hasan Sökmen kendisine ayakta, yukarıdan bakan Selçuk Vardar'ın karşısında daha fazla eziliyor olmak istemedi. Yavaşça ayağa kalktı, ona elini uzattı. "Anlaştık," dedi. Selçuk Holding'in yeni ortağının elini sıkarken "Hadi bakalım, sanayi dünyasına hoş geldin Hasan Ağa" dedi. Sonra aklından geçenlerle ilgili ufak bir ipucu vermeden geçemedi. "Hele bir ortaklık tesis etsin, seninle çok daha başka, çok daha özel bir ortaklığa yelken açacağız. Şayet benim yanımdaysan tabii." Sökeli, hayatının volisini vuracak olduğunun farkında, çoktan bu ortaklığın nerelere taşınabileceğini ve iş dünyasındaki yerini nerelere götürebileceğini düşünmeye başlamıştı bile. Karşılıklı birkaç saniyelik sessizliklerinde iki adamın da kafasında tilkiler son sürat resmi geçit yapmaktaydı. O anda Amber'in Ayaspaşa'daki büroda tekrar iskeleye tırmanıp çalışma tezgahının üzerindeki porselen kaseyi eline almıştı. Oval uçlu bir sablon fırçayla aldığı Arap zamkıyla meleklerin başları etrafında daireler çizerek içlerini doldurdu. Altın varak yapraklarını barındıran defterciyi açarken nefesini tuttu. 22 ayar incecik varak sayfalarını birer birer alıp zamkladığı bölümlere itinayla yerleştirdi. Yapışkanın kurumasını beklerken gözü, Dante'nin son cehennem katında sonsuza dek kalacak olan şeytanın elçisine takıldı. Duygularını tam ifade edebilmesi için ona da son bir dokunuş yapmak ihtiyacını duymuştu. İblisin muavinin gözleri, korelyum mavisi ve yanık amber renginin titanyum beyazıyla harmanlandığı donuk buz mavisi rengiyle anlatımında eksik kalmıştı. Amber'in temiz bir kontur fırçasının bir tarafını alizarin kırmızısı ve mars mavisinin karmasına sürdü. Diğer yüzüne de Hint kırmızısı ve yanık sinema dokundurdu. Ya yanık siyana dokundurdu. Sonra fırçayı ters yüz hareketlerle sol gözün üzerinde halkalar yaparak döndürdü. Renkler birbirine geçerken göz derinleşti ve içeri doğru gittikçe koyulaşan bir yangın mağarasına dönüştü. Şimdi olmuştu. Şeytan olmaya hazırlanan ölümlü, şimdi bedenin içinde bulunduğu katmanla aynı renk dokusunda bir göze sahipti. Amber'in diğer gözü yine orijinal renginde bırakmayı tercih etti. Karakter, şeytanlaşsa bile nereden geldiğini ve kim olduğunu unutmamalıydı. Bu, ona ebedi istirabı verecek bir hatırlatma olacaktı. Amber'in tarama fırçasıyla şeytani gözün alevlerini şekillendirmeye devam etti. Hasan Sökmen'i ofisinden geçirmiş olan Selçuk, kapıyı kaparken birden sol gözündeki bir yanmayla irkildi. İniltiyle kapıyı bırakıp ellerini gözüne götürdü, göz kapağını açarak içindeki her neyse çıkarmaya çalıştı. Acısı daha da artmıştı. Gözü sulanmış, alev alev yanıyordu. Odasındaki banyoya doğru koştu, musluğu açtı ve göz kapağının içini yıkamaya çalıştı. Hiçbir fayda etmiyordu. Başını kaldırıp canını yakanın ne olduğunu aynadan görmeye çalıştı ve dehşetle geri çekildi. Sol gözünün buz mavileri içinde bir alev topu oluşmuştu. Nefesini tuttu, boğazında biriken tükürüğü yutağından midesine doğru bir alev suyu gibi indi. Bedeninin içinde çok yabancı ve rahatsızlık verici bir şeyler olduğunu hissediyordu. Sanki tüm hücreleri, molekülleri acı veren bir enerjiyle patlamalar yaşıyor, şekil değiştiriyorlardı. Lavabonun kenarlarına tutunup derin nefesler almaya çalıştı. Aynı anda kuyruk sokumunda duyduğu dayanılmaz bir acıyla inleyerek arkaya doğru sarsıldı. Elini belinden itibaren omuriliğini yoklayarak aşağıya doğru indirdi. Parmaklarının altında kalan her bir omur parçası cayır cayır yanıyordu. Ne yapacağını bilmez bir halde korku dolu dar, kısa nefeslerle kemerini çözdü, parmağını açıp pantolonunu indirirken sırtını aynaya doğru döndü. Beliyle kuyruk sokumu arasındaki omurlar enfeksiyon kapmış gibi kızarıp şişmiş ve dışarıya doğru fırlamışlardı. Sol gözünü kapayıp bir kez daha baktı. Hayır, onu yanıltan gözündeki kor değildi. Gerçekten omurları kıpkırmızıydı. Selçuk şu anda bedeninin acısı dışında hayatındaki hiçbir şeyi umursamaz hale gelmişti. Yardım istemek, doktora görünmek ihtiyacındaydı. Ama duyacaklarından o kadar korkuyordu ki banyoda tek başına sakinleşip sonra ne yapacağına karar vermeyi tercih etti. Korkusu ve acısı onu neredeyse hüngür hüngür ağlatmak üzereydi. Kendi kendine "Sakin ol, sakin ol" diye mırıldandı. Belki soğuk bir duş iyi gelebilirdi. Üzerindekileri üzerindekileri alelacele çıkarıp saunalı duş kabinine girdi. Şu an en son ihtiyacı olan şey sıcaklık veya buhardı. Duşun altında durup soğuk suyu açtı. Buz gibi su sırtına değdiği an bedeninden buhar yükseldi. Serhat Arkan, Amber'in çalışmaya başladığı günden beri o odaya hiç girmemişti. Size güveniyorum. Tamamı bitince sürpriz olarak görmeyi tercih ederim. Sizden haber bekliyor olacağım demişti. Amber'in tablonun birinci kat verniğini sürdüğü günün sonuydu. Aslında hiçbir çalışmasını siparişi verene gösterip duygularını hissetmeden bunu yapamazdı ama bu kez müşterisi kesinlikle kabulcuydu. Onun için son aşamaya da gönül rahatlığıyla başlamıştı. Bugünlük varak dokusunu kesinlikle vernikle kaplamayı sevmediğinden sadece meleklerin haleleri üzerinde detay çalışması kalmıştı. Ondan sonra toplanıp çıkabilirdi. O anki ruh haline uygun olarak CD çalara CD'lerinden birini yerleştirdi. Bu, çok özel duygu halleri için dinlemeyi seçtiği, arka arkaya defalarla kayda alınmış, sadece bir tek besteden ibaretti. Çaykovski'nin G minör barkarolü. Öncelikle meleklerin başlarını saran varak hareleri mühürleyerek işe başladı. Duvardaki çalışma alanı resmedilen varlıkların yüz ifadelerini çok net gösterecek boyuttaydı. Bu da hem melekleri hem de şeytanın elçilerini tüm karakter özellikleriyle yansıtmak imkanını vermişti. Bakışları, fırça darbelerinde hapsedilmiş durağan mimikleri, beden dilleri iki tezat dünyanın çok bariz ifadesiyle duvardaydı. Amber'in figürler, çehreler üzerinde detay çalışma yaptıkça bu koca duvar resmini kendisinin yapmış olduğuna şaşası geliyordu. Bilemiyordu. Ya odanın içindeki diğer objelerin yarattığı mistik duygudan, ya çalışmasında bu kadar serbest bırakılmış olmasından, ya da zaten dışarı vurmak istediği duyguların anlatımı için kendisine çok geniş bir mekan ve anlatım serbestisi tanındığı için öyle veya böyle bir şekilde bitirdiği tabloyu bir başkası değil de kendisi için yapmış gibi hissediyordu. Gizliden gizliye huzurunu kaçıran, hayatını gereksiz zamanlarda anlamsızlık yükleyen, ve hesaplaşma arzusu yaratan yaşanmışlıkların mücadelesinin sessizce dile getirilmesiydi bitirdiği tablo. Yüzüne söylemek istediği, çok şey olup da yüzünü görmeye tahammül edemediği Selçuk'un ve onun kıskanç, küstah, megaloman karakterinin karşısında kendisini er meydanına çıkmış ve onu alt etmiş gibi hissediyordu şu anda. Bu duvarda resmettikleri, kötülüğü, şeytanı çağrıştıran her şeye, her duyguya açılmış ve kazanılmış bir savaş gibiydi Amber'in için. Çok parası olsa kendi resmini geriye satın almak isterdi. Birden gülümseme yayıldı dudaklarına. Kendisini Serhat Arkan'a duvarını söküp götürmek için fiyat teklif ederken düşündü ve tebessümü iyice genişledi. Kendi düşündüğü saçmalıklara gülümsemek adetiydi hep zaten. Ama hiçbiri de bir gün kafası atarsa uğruna çabalamayacağı saçmalıklar değildi. Onu da bilirdi. Belki de hayallerini doya doya ve hep bir gün gerçekleşecekmiş gibi yaşamasının sebebi karakterinin bu özelliğinden kaynaklanıyordu. Kurduğu hiçbir hayal onun için sadece kuru düşler değildi. Hepsini bir anda gerçeğe çevirebileceğini hissederek, inanarak kurgulardı. Gerçekten de bir gün o veya bu şekilde bu duvarın üzerindeki tabloyu isterse geri alabileceğinden çok emindi. Onun için hayal edip de geride bıraktığı hiçbir şey de aklı kalmazdı. Herhangi bir şey geride kalıyorsa muhakkak o öyle istediği içindi. İskelenin ahşap kalaslarından birinin üzerine oturup bedenini hafifçe geriye doğru attı ve tabloya olabildiğince daha geniş açıdan bakmaya çalıştı. Gülümsedi. Meleklerin başlarındaki halelere verdiği dokuyu özellikle sevmişti. Dümdüz varakla renklendirmek yerine altın yaprağını eskiterek içinden yer yer zemini dolduran çeşitli mavi tonların çıkmasına izin vermişti. Bu, meleklerin taçlarına derinlik ve bedenlerine içinde bulundukları ortamla bir bütünlük kazandırmıştı. herhangi bir yerden gelip o sahnede yer almış gibi değil, o dokunun, o duygunun esas ve en eski sahipleri gibi kaynaşmış duruyorlardı. Amber'in yarattığından aldığı doyumla o kadar keyiflenmişti ki bu anı kendi kendine kutlamak ihtiyacını hissetti. Ahşap platformun üzerinden inip müzik setinin yanında hazırlanmış olan içki tepsisine doğru gitti. O esnada kapı vurulmuştu. Başını çevirip "Buyurun," dedi. Hafifçe aralanan kapıdan Dilfuza'nın başı ve ürkek bakışları göründü. Amber'in gülümseyerek "Buyur canım," dedi. Genç kız sanki gizli bir mavide girmekten ürker gibi bulunduğu yerden "Ben çıkıyorum Amber'in hanım. Bir arzunuz var mıydı?" diye sordu. "Teşekkür ederim canım. Hiçbir arzum yok. İyi akşamlar o zaman." Amber'in genç kızın çekingenliğine rağmen meraklı olduğunun farkındaydı. "Görmek ister misin?" diye sordu. "Rahatsız etmeyeyim." "Hiç rahatsızlık vermezsin canım. Gel içeri." Dilfuza davete rağmen ürkek adımlarla içeri girip kapıyı kapadı. Amber'in elini uzatarak kolunu onun omzuna koydu ve bakışlarıyla duvarı işaret ederek "Ne diyorsun?" dedi. Dilfuza aniden iki elini birden ağzına götürdü. Dudaklarının arasından çıkan "Aman Allah'ım" sözcükleri avuçlarının içinde boğuldu. "Beğendin mi?" "Beğenmek, beğenmek. Bu muhteşem bir şey olmuş Amber'in hanım. Ne kadar canlı, ne kadar gerçek." Genç kızın gözleri fal taşı gibi açılmış, nefesi tutulmuştu. "Bu," dedi, "bu cennetle cehennem mi?" Amber'in takdirle baktı ona. Bakar bakmaz anlaşılıyor demek ki. Dilfuza birden yanlış bir şey söylemiş gibi geri çekilerek "Affedersiniz," diye mırıldandı. Amber'in onun naifliğine gülmeden edemedi. Tatlı, sevecen bir gülüşle "Hayır canım," dedi. "Hiç de af dilemeni gerektiren bir şey söylemedin. Tam aksine, resmettiğimin bakar bakmaz anlaşılması tam da istediğim şey. Çünkü bu tabloda gerçekten anlaşılmasını istediğim bir şeyi anlattım. Senin bu yorumun benim için çok önemliydi." Dilfuza utangaç bir mutlulukla tebessüm etti. "Ciddi misiniz?" dedi. Amber'in onun saçlarını okşayarak "Hem de çok ciddiyim," dedi. Dilfuza'nın gözleri yaşarmıştı. "Teşekkür ederim." "Neden teşekkür ediyorsun canım?" "Benim söylediğimi önemsediğiniz için." Amber'in bakışları ciddileşti. Yüzünü genç kıza doğru dönerek iki eliyle onun yanaklarını avuçladı. "Sen önemsenecek bir değersin," dedi. "Ve bunun işaretini bize yıllar evvel verdin. O kadar çocuk içinden seni seçmemiz boşa değildi." Dilfuza ağlamamak için dudaklarını ısırarak bakıyordu. Kendisini zorlayarak "Tekrar teşekkür ederim," diye tekrarladı. "Artık teşekkür etmeyi bırak lütfen. Teşekkür edeceğin biri varsa o da kendinsin. Biz senin hayallerini gerçekleştirmende sadece bir enstrümanız, o kadar." Sonra içine girdikleri hüzünlü zaman dilimini bitirmek isteğiyle gülümseyerek onun omzunu okşadı ve "Hadi gecikme daha fazla. Sonra senin de bir yemeğe çıkar, uzun uzun konuşuruz." Dilfuza heyecanlanmıştı. "Harika olur," dedi. Bir anlık tereddütten sonra hızla onun yanağına bir öpücük kondurdu ve "İyi akşamlar," dedikten sonra kapıdan çıktı. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Corellium. C-O-R, C-O-E-R-U-L-E-U-M. Siena. C-E-E-N-N-A. Tchaikovsky'nin G minör barkorolü. C-A-Y-K-O-V-S-K-I. G. M-I-N-Ö-R. B-A-R-C-A-R-O-L-L-E.